Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbet de gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönlü dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyoları'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeniden elhamdülillah çok şükür bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi ve muhabbetimizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, biliyorsunuz 2025 yılında insanın sosyal hayatını inşa eden, arkadaşlık ve dostluğunu pekiştiren, kişiyi toplumla barıştıran ve kaynaştıran, kişinin toplumsal anlamda sosyal sorumluluklarını daha fazla idrak etmesini ve bunları yerine getirmesini sağlayan ve bunları yerine getirdiğinde de kişinin kendisini daha iyi hissetmesini, iletişimini, ilişkisini daha sağlıklı bir temele oturtmasını sağlayan sosyal yetkinlikleri sizlerle paylaşıyorum. En son ikna yetkinliğine başlamıştık. Bugün iknanın üçüncü kısmıyla karşınızdayız aziz dostlarım. İkna, malumunuz olduğu üzere bir insanın duygu, düşünce ve davranışlarında kasıtlı ve hedef odaklı, tesirli bir değişiklik oluşturma süreci. Kişilerin inanç, tutum ve davranışlarında, düşüncelerinde, duygularında, bilişsel ve duygusal süreçler aracılığıyla bu kasıtlı değişim oluşturma sanatına ikna diyoruz. Dolayısıyla bir kişiyi, özellikle arkadaş odaklı, toplum odaklı, sosyal odaklı söylüyorum, bu bölümünde programın, bir kişiyi bir fikre, bir düşünceye, bir davranışa evet dedirtme sanatı ikna. İkna karşımızdakine bir şey yapmasının ya da bir fikri benimsemesinin iyi olduğunu anlatarak onu bu konuda inandırma. İslam'ın çok böyle aziz bir ifadesi vardır. Kafirler için, müşrikler için kullanılan müellefe-i kulub diye kalpleri İslam'a ısındırılacak kişi ya da kişiler öyle görür. Yani onları İslam'la müşerref kılmak için çabalar. Onları kazanmak için çabalar. İknanın en yücesi de bu olsa gerek herhalde bir kişinin dini mübini İslam'ı seçmesi. Dolayısıyla kişinin bir arkadaşına, bir yetişkine ya da bir gruba ben de bunu yapmalıyım dedirtebilmesi ikna ve bu açıdan da sözden daha tesirli olan davranış oluyor. Sözümüz evet iknayı bu anlamda konuşuyorum ama unutmamamız lazım ki hani Allah korusun Yeşilçam'ın İslam'ı, hocaları, ahlakı, geleneği, örfü yok etmek adına ya da dejenere etmek adına, manipüle etmek adına kullandığı şekliyle hocanın yap dediğini yap, yaptığını yapma gibi bir kavram değil. Özellikle yaptığını da yapmak, söylediğini de yapmak iknayı çok daha kolaylaştırıyor. İkna hayatımızın her alanında karşımıza çıkan temel bir yetkinlik ama ben özellikle bu programda 2025 boyunca sosyal boyutunu, bütün değerlerin sosyal boyutunu, yetkinliklerin sosyal boyutunu ele alıyorum. İknayı da bu açıdan sosyal bir yetkinlik olarak özellikle sosyal çevremizde, arkadaşlarımız arasında, arkadaşlarımızla ilişkimizde, muhabbetimizde ve toplumsal ve sosyal anlamda toplumsal hayatımızdaki yerini, önemini, tesirini, işleyişini, fonksiyonunu anlatacağım. Aziz dostlarım, hayat dediğimiz şey evlenmekten işe girmeye, ticaretten arkadaşlık kurmaya kadar ikna üzerine kaimdir desek yanlış olmaz. Bu anlamda Rabbimizin yeryüzünde bir halife yaratmazdan evvel bu konuda melekleri ikna ile alakalı haşa hiçbir şekilde muhtaç değil, hiçbir şekilde istişareye muhtaç değil, hiçbir şekilde akıl fikir almaya haşa haşa haşa o yüce Yaradanımız, Rabbimiz, İlahımız. Ama bize bir usul öğretmesi açısından bir şey yapmazdan evvel onun ne şekilde olabileceğiyle alakalı ya da onun künhüne vakıf olmasıyla alakalı hedef kitlenin bir açıklama, bir izahat ya da fikrini bir paylaşma aşamalarını bize öğretmiş oluyor. Muhtaç mı Rabbimiz? Haşa. Yani her dediğini yapan melekler evrenin tarihinde Rabbimizin bize beyan ettiği haliyle bir melek olmayan cinnilerden bir şeytan isyan ediyor. İki, isyan değil ama tatlı bir serzenişle ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyen Rablerine o Rablerine olan duydukları samimiyet, ihlas, itaat ve yakin olma şeyiyle Allah'ım ya biz seni ne güzel tesbih ediyoruz. Hani orada kan dökecek birini mi yaratacaksın gibi bir fikir beyan edebiliyor melekleri. Ama Rabbim ne buyuruyor? Ben sizin bilmediğinizi bilirim diye. Ve öylelikle insanoğlunu Adem peygamber ve Havva validemizi yaratarak soyumuzu başlatıyor. Dolayısıyla hani orada da ikna, gerçi burada iknayı mücbir kılarak değil mi? Zorlayarak falan değil ama uygulamalı olarak göstererek Adem peygambere ve alleme Adem'in esma kulle esmanın bütün ismini öğreterek soruyor. Melekler biz senin bildirmediğini öğretmediğini bilmekten seni tenzih ederiz, münezzeh kılarız. Böyle bir şey biz bilmiyoruz. Ama Adem peygambere sorup o da hepsinin cevabını verdikten sonra hadi bakalım şimdi secde edin ona diye secdeyi emrediyor bütün melekleri. İblis hariç herkes de Adem babamıza zaten secde ediyor. Dolayısıyla hani tahallu bi ahlakillah diyorlar ya, bu beni çok çarpan bir cümle tasavvufta. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Keşke Esma'nın tecellilerinde o Zat-ı Zülcelal'in yaptıklarını, ettiklerini bize öğrettiği şekliyle haşa hani ilah olarak celal sıfatlarında yakınlayanla bile yaklaşamayız. Yaklaşmamamız da gerekiyor zaten. Rabbim öldürebilir, biz can alabilir miyiz yani? Rabbim azap edebilir, biz birini azap edebilir miyiz? Rabbim sıkıntıda, darda, zorda bırakabilir imtihan için. Rabbim azizün züntekam olarak intikam alabilir. Biz öyle bir şey yapıyoruz. Celal sıfatlarına dokunmayacağız ama cemal vasıflarında Rabbimizin rezak olması, affedici olması, genişletmesi, bollaştırması, koruması, gözetlemesi, merhamet etmesi gibi bütün vasıflarında takallu bi ahlakillah bizi karşımızdaki kişinin, muhatabımızın gönlüne sokacak olan yegane ilkedir, kuraldır, ameldir diyebilirim. Aziz dostlarım, geçen hafta etkili ikna stratejilerini anlatırken Arizona State Üniversitesi'nden Dr. Robert Caldini'nin Influence, ikna, yani Influence, The Psychology of Persuasion, ikna psikolojisi, etkileme, İkna Psikolojisi kitabında anlattığı iknanın 6 ilkesini sizlerle incelemiştik. Bunlar karşılıklılık vardı biliyorsunuz. Birine iyilik yaparsanız o da size yardımcı olma eğiliminde olur. Taahhüt tutarlık vardı. Küçük bir evet sonraki büyük evetlerin öncüsü, dolayısıyla muhatabınıza böyle dikleşecek, onu zora sokacak, onun damarına basacak, nasırına bakacak şeyler değil. Önce ilk konuşmalarda kesinlikle cevabı evet olacak sorularla, basit sorular ilerleyip asıl almak istediğiniz evet'i daha sonraki o alıştırdığınız evetlerden sonraki sorunuza saklamanız öneriliyordu. Sosyal kanıt herkes yapıyor demek ki doğru anlamına bu Solomon Arş'ın deneyini anlatmıştım. Dolayısıyla topluma uyarız, böyle aykırı olmak istemeyiz, huyuna suyuna gideriz. Burada bir sosyal kanıt ister insanlar. Otorite, uzmanlık ve deneyim İknanın gücünü artırır demiştik bu konuda. Ya da beğeni, sizi seven, sevdiklerinizi dinleyen biri olarak daha rahat ikna olursunuz. Kıtlık, sınırlı fırsatlar, limited edition diye son iki koltuk kaldı, bundan sadece üç kişi de var gibi hızlı bir iknayı kolaylaştırır demiştik. Kısaca hani karşılıklılık, insanların kendilerine yapılan iyiliğe karşılık vermeyelimde olması, taahhüt ve tutarlılık, insanlar verdikleri söze uygun davranmak istemesi, insanların verdikleri söze, sosyal kanıtta diğerlerinin davranışının bizim kararlarımızı şekillendirmesi, uydum hazır olan imama gibi topluluğa uyuyoruz ya, otoritede uzman veya otorite figürleri zihnimizde buna uymam lazım gibi ikna gücünü artırması, beğenide sevdiğimiz ve bize yakın hissettiğimiz kişilere daha kolay evet dememiz ve kıtlık, nadir ve sınırlı şeylerin daha cazip, değerli, aman kaçırmamam lazım gibi ona yönelmemizi sağlamasını bahsetmiştim. Caldini'nin bu 6 ilkesine, bu 6. ilkeye özellikle taban tabana zıt olacak o kıtlık şeyine, scarcity, ilkesine ben de bolluk şeyini eklemiştim. Nasıl ki son iki koltuk dendiğinde satın alma kararını hızlı bir şekilde aman bitiyor falan acele etmeliyim diyoruz. Markette dağ gibi yığılmış böyle bir özel bir ürün varsa ya bu kadar çok geldiğine göre ya da bir yerde bir döner bitmek üzere değil dağ gibi kocaman takılı bir şey varsa demek ki bu kadar satıyor ki tercih ediliyor. Buraya benim girmem lazım, bu yemekten lezzetten tatmam lazım gibi ya da böyle bir yerde uzun kuyruklar varsa herkes oraya gidiyorsa yani bollukta da ben o kalabalığın tercihine uyum gibi bir şey oluşturur. Bunun dışında tabii ki sadece bu altı ilke değil, ikna hayatımızın her alanda çok önemli ama hikayeleştirme eskilerin, eskimeyen eskilerin, eski yazı derler ya Osmanlıca ile alakalı, babam rahmetli hep ona eskimez yazı derdi, eskimeyen yazı. Dolayısıyla eskimezlerin, ölümsüzlerin yöntemidir. Aslında Rabbimizin bir yöntemidir. Kur'an-ı Kerim'deki hikayeleştirme haşa masal anlamına, eskileri masalı, esatürül evvelin anlamına değil ama geçmiş peygamberlerin hakiki hayat öyküleri Allah'ımızın beyanıyla Resulullah'ın dilinden bizlere aktarılmış Kur'an-ı Azimüşşan'da Cibril-i Emin'in nakliyle ya da emanetini teslimiyle bize kadar ulaşmış. Dolayısıyla bir fikir sunarken bunu bir hikayeyle, hatta bazı konuşmacılar bunu fıkrayla da desteklerler. Özellikle politikada çok fazla olur. Önemli kanaat önderleri bunu çok kullanırlar. Dolayısıyla hikayeleştirme de kişinin beynini burada manipülasyonu kullanmak istemiyorum ama etkilemek anlamına size doğru, sizin fikrinize doğru yakınlaştırması adına çok önemli bir manevi olta gibi düşünebiliriz. İşin bir de etik çerçeve boyutu var. Bu konuda Deloitte Danışmanlık Şirketi'nin bir raporu var. İknanın etik ahlaki sınır içerisinde yapılmadığında güven erozyonuna yol açtığını vurguluyor. Dolayısıyla ne söylemiştim? Sadece iknada değil ama daha önceki birkaç programda buna değindim. Son din razı olduğu, tamamladığı mükemmel dini mübini İslam'da 40 yıl bir Muhammed yaratıyor Rabbimiz. Muhammedül Emin'ini yaratıyor, oluşturuyor, halk ediyor, ahlaklandırıyor. Zaten o güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş. Sonra ona 23 yılda tamamlayacağı Kur'an-ı Mübini, Kur'an-ı Azimüşşan'ı teslim ediyor. Yani güven unsuruna bakarsak burada, eğer güven erozyonu varsa Allah Resulü'nün ilk tebliğlerinde nedir? Çıkıp Ebu Kubeys Dağı'na, ey Kureyşler şimdi bu dağın arkasında bir düşman kuvveti var mıdır diye, hani tam metin olarak hatırlamıyorum ama kelime kelime, ama mana olarak bu meyanda siyer tarihinin hatırladığım beyanları var Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi bir düşman askeri var burada bekliyor sizi saldırmak üzere, ne dersiniz? Onlar tabii ki inanırız %100 falan, işte ben Allah'ın Resulüm dedim dedi ya git falan diye ona sırt çevirip onu büyücülükle, yalancılıkla, sihirbazlıkla, hatta mecnunlukla suçladıkları kendi akrabaları ve kavminin ona sırt çevirdiği bir tarihi vaka. Dolayısıyla öyle bir Muhammedül Emine bile bunu insanlar yaptığına göre bu hak dinde, bizim dünyalık ıvır zıvır işlerimizde, bir de biz öyle emin bir insan da değilsek, özümüz sözümüz bir değilse, o güven erozyonunu da çocukluğundan itibaren çocuklarımıza, eşimize inşallah maşallahlarla ya yaparız ederiz falan bakarız gibi böyle muhallebi şeyindeki yoğunluğundaki dik ve omurgalı duruş değil de muhallebi gibi böyle kaypak cıvık ayakta duramayan bir şeyle sözümüzü yerlerde süründürüyorsak olmuyor. Samimiyet, şeffaflık, adil davranış iknayı sürdürülebilir kılıyor. Özellikle buradaki güven bu samimiyeti, şeffaflığı, adaleti, iknayı çok daha destekli kılıyor. Dolayısıyla Deloitte'un iş dünyasında bununla alakalı önerdiği, iş dünyası da biliyorsunuz aziz dostlarım sadece evden işe, işten eve değil, sosyal hayatı da canlı kılmakla alakalı, insanların sosyal hayatını renklendirmesiyle, sosyal hayatını canlandırmasıyla alakalı, sosyal ilişkilerin iş dışında da arkadaşlığın yayılmasıyla alakalı çok önemli raporları var, tavsiyeleri var. Dolayısıyla diyor ki ikna gücünüzü artırmak istiyorsanız yalnızca ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğinize de odaklanın. Ses tonunuza, hikayenizin akışına, samimiyetinize, özellikle beden dilinize, iş dünyasında da bu anlamda özellikle beden dili, ses tonu, sesin artikülasyonu, fonetiği, diksiyonu, vurgusu, bunun beyanı, konuşma kültürü, hatta Enis kardeşim şu anda ikna zekası diye yeni bir kavramın üzerinde de bununla alakalı seminerler ve eğitimler yapıyor koşluktan arkadaşım. Dolayısıyla özellikle hani ne söylemek değil, esas ve usul kadim Osmanlı'nın esas çok güçlü olabilir ama bunun usulünün de iyi bir yöntemle olması lazım. Nasıl söylediğinizde iknayı çok etkileyen bir unsur. Burada mesela bir arkadaş davetinde, önemli bir veda yemeğinde, bir hoş geldin yemeğinde bir arkadaşınızı bu yemeğe davet ederken, ya böyle bir yemeğimiz var, programımız var, gelir misin yerine, senin de orada olman bu geceyi ya da bu yemeği, bu toplantıyı çok özel kılacak demek aidiyet hissini harekete geçirir. Dolayısıyla benim orada olmam lazım. Hani o kelimeyi de kullanıyoruz. Kelimelerin de gücü var. Allah Resulü'nün Bahreynli mahir tüccarlarının Medine'deki, Medine çarşısında ikna edici konuşmalarına vurgu yaparak sahabe-i kiram onlara hayranlarına baktığında uzaktan bir takım beyanda sihir vardır buyurması, sözde beyanda sihir vardır buyurması bu yüzden. Dolayısıyla belki de hipnotik suggestion dediğimiz hipnotik böyle önerilerle nasıl beyni ele geçirmek mümkün, onlara belli komutlar yaptırmak tam hipnoz durumunda mümkün. Yarı hipnoz durumu var, hipnoza giriş durumu var. Hipnoz olmasa bile hipnotik etkide NLP'de özellikle kullandığımız kelimelerle, vurguyla, oradaki ses frekansını ayarlamayla, kelimeleri seçmeyle, çok önemli kafiyeleri birbirine uydurarak zihni sizin istediğiniz yere doğru çekmek mümkün olabiliyor. Tabii ki Batı dünyası, sapkınlar kulübü diyebileceğim, Allah muhafaza, şeytanın uşaklığını yapan lobiler, çeteler, burada parfümü, cinsel objeleri, fuhşiyatı ve gayrimeşru şeyleri iknada kullanırken bir yem olarak, haşa, bizim arkadaşlık ilişkilerimizde helal ve meşru çerçeveden başka elimizde bir unsur yok, bir güç yok. Dolayısıyla bütün iknamız manipülasyon değil. Zaten ikna adı üzerinde kendi rızasıyla, değil mi? Özgür iradesiyle sizin fikrinize uyması zaten bildiğiniz üzere İslam'da zorbalık, İslam'da mücburiyet yok. Dolayısıyla dayak zoruyla böyle bir insanı Müslüman yapmak ya da kılıç zoruyla şehadet getirilen falan böyle bir şey yok. Dinde zorlama yok. Ama ikna başka bir şey. Zaten karşıdaki müellefeyi kulüp olarak gördüğünde söyleyişine kurban, hani müellefeyi kulüp, o bambaşka bir şey haline geliyor. Yani söyleyişine kurban dediğim, söyleyene kurban yani. Ülfetten geliyor aziz dostlarım. Müellef. Hani Allah'ım ellif beyne kulübühüm diye nikah akdinde yeni evli çiftler için kullanıyoruz ya, Allah'ım onların kalplerini birbirine telif et. Yani yakınlaştır, ısındır, ülfet ve ünsiyet peydahı ile birleştir anlamına söylüyoruz. Dolayısıyla kalpleri İslam'a ısındıracak olan bir gruptan bahsediyoruz müellefe kulüp deyince. Burada zorlama falan asla hak getire, öyle bir şey asla olamaz. Bir arkadaşımızı mesela bir sosyal sorumluluk faaliyetine çağırırken, bir STK'nın etkinliğine çağırırken, işte lütfen destek olun falan yerine, sizin katılımınızla bir hafta içinde şu kadar kişi yardım ulaştıracağız, sizin katılımınızla bir hafta içinde bu kadar kişi evlerinde sevinçle yepyeni bir hayata başlayacak, evlerinde yepyeni bir muhabbet olacak gibi. Dolayısıyla az evvel Kaldin'de de anlattığım sosyal kanıtı hem de definitleştirmek iknada çok olumlu sonuçlar oluşturur. Burada tabii Harvard Üniversitesi bu konudaki çalışmaları da var aziz dostlarım. Negatif kelimeler zihni dağıttığı için böyle konuşma sizin, nasıl söyleyeyim, isteğiniz doğrultusunda gitse bile içinizde böyle bir şeyler ısınmıyor yani. Bir türlü şey yapmıyorsunuz, hani ikna olmuyorsunuz ama belki size taban tabana zıt bir konuda hep pozitif kelimeler kullanıldığı için o kelimelerin gücü sizi o karşı çıkacağınız konuyla alakalı kelimesel manada, içerik manasında ısındırdığı için, belki anlam itibariyle çok farklı bir şeydir ama o kullanılan pozitif, güzel, doğru, olumlu kelimeler sizde de olumlu bir ruh hali oluşturuyor. Bu açıdan aziz dostlarım, bir arkadaşım araba aldığında Allah kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin dediğimde böyle bir doğruldu. Hiç unutamadığım bir şeydir böyle. Münir hocam dedi, niye eksik dua ediyorsun? Tırın altında kalmayasın inşallah. Karşı karşıya giderken karşı kafa kafaya çarpışıp arabanın içinde yanmayasın inşallah. Teker patlayıp böyle otobanda takla atmayasın inşallah falan diye. Bir saydı böyle bir sürü şey böyle. Ben şoka uğradım. Bunları da söyle dedi yani. Sonra anladım tabii, ben çok özür diledim. Bu anlamda aziz dostlarım, biz çok olumlu duygular beslediğimiz arkadaşlarımıza çok olumlu ve içtenlikle samimi dualar yaparken bile hep olumsuz kelimeler seçiyoruz. Evlatlarımızla ilgili, eşimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili, torunlarımızla ilgili, iş yerimizle alakalı her konuda yani. Mesela çok kullandığımız bir duadır değil mi? Allah kaza bela vermesin. Bak içerisinde anlam itibarıyla olumlu bir şeydir değil mi? Rab var bak, Allah var. Ama onun dışındaki üç şey olumsuz. Rab olumlu burada, güzel. Rabbimiz, ilahımız, Mevlamız ama kaza bela vermemek. Vermesin, olumlu bir şey. Versin diyelim, olumlu şey söyleyelim. İyilikler, güzellikler versin diye bir şey isteyelim yani. Allah selametle ulaştırsın mesela. Kaza bela vermesin, sürüm sürüm süründürmesin yerine. Hani öyle bir şey olabilir mi yani? Hani sürüm sürüm dediğin zaman Allah birinin belasını versin gibi bir şey çıkar ortaya. Gidişat onu gösterirken zihin oraya takılıyor. Olumsuza takılıyor yani. Allah sürüm sürüm hani herhalde süründürsün diyeceksin gibi bekliyor zihin. Sen de diyorsun ki Allah sürüm sürüm süründürmesin inşallah. Şimdi bu dua oldu mu? Allah kaza bela vermesin yerine dolayısıyla Allah selametle ulaştırsın demek. Hayırla, iyilikle, güzellikle ulaştırsın, kavuştursun demek. Çok daha güzel değil mi? Allah ayırmasın sizi diye evlilikte evlendirdiğiniz çocuklarınıza böyle demek yerine Allah beraberliğinizi iki cihanda daim kılsın. Çok daha güzel değil mi? Allah kimseyi muhtaç etmesin. Kimse bilinmez, muhtaç, olumsuz etmesin. Yine bak olumsuzlukla şey yapıyoruz yani. Allah bolluk ve bereket içinde, sağlık, sıhhat, afiyet içinde yaşamayı nasip etsin. Çok daha güzel değil mi yani? Allah yokluğunu göstermesin. Bak yine göstermesin olumsuz yokluk. Allah başta, Mevla çok olumlu, güzel, yaratıcımız, Rabbimiz, ilahımız. Ama yanındaki kelimeler beyni mahvediyor. Rabbim sağlıkla, huzurla sizi yanımızda daim kılsın inşallah. Her vakit birlikte sağlık, sıhhat, afiyet içinde olalım inşallah. Çok daha güzel değil mi yani? Dua ediyoruz. Allah kötü gün göstermesin. Bak kötü gün yine olumsuz göstermesin. Rabbim iyi günlere kavuşmayı hep birlikte nasip etsin. Çok daha güzel bir şey değil mi? Kelimelerin bir gücü var. Masmavi bir deniz. Bunu söylediğimizde hemen siz zaten deniz mavi olur. Ama siyah bir denizin tam böyle sahilinde 3-4 misli büyüklükte beyaz bir fil düşünmeyin dediğimde zihniniz o fili düşünür. Simsiyah bir deniz, yanında da bembeyaz bir fil ve kocaman devasa bir şekilde gözünüzde belirir. Dolayısıyla beyni o kullandığınız kelimelerle olumlu yönde size doğru celbetmeye, size doğru çekmeye çabalamak gerekiyor. Aziz dostlarım, İkna ile alakalı sosyal hayatımızda ilkeleri sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Ben Deniz Münir Arıkan. Az sonra Nitelik İnsan programında görüşmek üzere. Kısa bir ara veriyorum. Bizden ayrılmayın efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında yeniden sizlerle beraberiz. Sosyal hayatımızda iknayı konuşuyoruz. Kullandığımız dilin, seçtiğimiz kelimelerin bu konuşmanın üslubu, üslubu, frekansı, söyleme şekli, hatta beden dilinin bile iknada karşımızdaki kişinin beynini bizim söylediğimiz konuya celbetmesiyle, ikna etmesiyle, ısındırmasıyla alakalı çok önemli bir rolü olduğunu paylaşmıştım. Günlük hayatta mesela bir arkadaşımız, bir desteğini isteyeceğiz ona. Eğer ya bu konuda sen tecrübelisin, bayağı da şeyler başardın, hani bana ne önerirsin, bu konuda neler yapmamı önerirsin gibi onun görüşünü almak. İnsanlar çünkü fikirlerin alınmasından çok hoşlanırlar. Dolayısıyla insanı önemli hissettirerek sizin isteyeceğiniz, yardım isteyeceğiniz konuya doğru ikna etmek kolaylaşır. Ya 5 dakikan var mı? Ya 1 saatin var mı? Benim yerime bu akşam nöbette kalır mısın? Ya da bu projeyi benim adıma 2 saat, 3 saat yapar mısın? Yarın benim yerime sen gelir misin gibi emrivaki şeylerden ziyade ya böyle bir şey var. Yardımın gerekiyor. Umarım sen de bu konuda bana destek olursun. Zaten daha evvel de böyle zor durumda kaldığımda bana yardım etmiştin. Umarım bu sevabı kaçırmazsın falan gibi. Yani olumlu kelimeler ve onu önemseyerek yapacağımız bir konuşma, ondan alacağımız desteği çok daha önemli bir hale getirir, olumlu bir hale getirir. Aziz dostlarım, sosyal hayatın her alanında İknayı böyle bir satış taktiği ya da bir beyni manipüle etme ya da işte oltaya düşürüp onu mahvetme falan gibi değil. Bir ilişki yönetimi sanatı, bu bir sanat. Dolayısıyla bu bir sanatsa olumlu yönde kullanarak bunu, özellikle güven temelli, hani ikna ederken de illa karşımızdakini manipüle ederek, baskı kurarak, cebren ve hileyle dediğimiz şeye getireceğiz, İlla ona o sözü söylettireceğiz, onayını alacağız, kabulünü alacağız, böyle değil. Burada empatiyi de kullanarak kendimizi onun yerine, onu kendimiz yerine koyarak karşılıklı ikna ile yürüyecek. Zaten tek taraflı ikna oluyorsa bu bir zorbalık olur yani. Hep sürekli bir kişi karşıdakini ikna ediyorsa, bir de böyle vardır yani. Stephen R. Covey'in dediği gibi kaybet kazancılar çok vardır. Aman ağam bilir, paşam bilir. Biz zaten hiç mutlu olmadık ki. Biz zaten hiç kazanmadık ki. Biz zaten hiç gülmedik mi? Ya ben kaybedeyim olsun. Senin dediğin olsun falan. Tamam ya, sen haklısın falan gibi böyle hemen kendi kaybedip karşıdakine kazandıran tipler vardır. Bunlar da kazanan kaybetçilerin ürünüdür. Hep benim dediğim olsun. Hep benim sözüm geçsin. Herkes beni dinlesin. Hep ben konuşayım falan gibi böyle baskın tipler. Öbürlerinin içe kapanıp ya tamam biz kaybettik o zaman gibi bir tavra girmesine sebep olmuşlardır. İkna bu değil. İkna, güven ve empatiyi temele alan, temel yapı taşı olarak bunları kullanan, dolayısıyla karşıdakinin halinden de anlayan. Yani düşünün, elinizde satamadığınız bir ürün var ve bunu 5 tane tanıdık arkadaşınıza satarak parayı oradan çıkartmak istiyorsunuz. Oldu mu şimdi yani? Onların işine yaramayacak bir ürün onlara vererek, onların parasını alıp kendi işinizi görmek, ondan sonra da ellerimizi ovuşturup bak nasıl ikna ettim falan gibi, bundan gurur mu duyacağız yani? Ne dedik? Müslüman karşısındaki kişiye kendini kötü hissettirmez. Müslüman zaten elinden, dilinden, belinden, her şeyinden emin olunan insandır. Bizi aldatan bizden değildir. Burada dürüstlükle, şeffaflıkla halimizi açıklayarak belki hani öyle bir durumda bir ürünü, karşının işine yaramayacak bir ürünü satarak onun parasını kullanmak yerine, ya böyle bir paraya benim ihtiyacım var, şimdilik rehin olarak bu şeyi vereyim, sonrasında ben bu parayı tekrar sana verdim, bu ürünü alayım, senin şu anda işine yaramaz ama garanti olarak dursun gibi falan bir şey, onun nezdinde güvenilirlik katsayınızı çok daha fazla artıracaktır. Üstelik bununla alakalı Harvard, Stanford, Oxford gibi dünyanın saygın üniversitelerindeki araştırmalar gösteriyor ki sosyal normlar, bu tarz değer ortaklığı, ortak değerlerde birleşmek, karşıyı manipüle etmemek, karşıyı güven unsurunu zedeleyerek ya da baskı kurarak ya da zorbalıkla ya da hileyle aldatmadan bir şeyler yapmak iknayı çok daha güzel ve güçlü kılıyor. Aranızdaki o değerleri, değer birlikteliğini dejenere etmemek ya da yozlaştırmamak gerekiyor. Zaten Caldini'nin ilkeleri, az evvel anlattığım o hikayeleştirme, buna etkili ek olarak hikayeleştirme teknikleri, arkadaşlık, dostluk ve sivil toplum çalışmalarında uygulandığında sadece sürdürülebilir bir ikna kültürü oluşmuyor, bir de kalıcılığı sağlıyor aziz dostlarım. Yani bir arkadaşınız sizden ya bu konuda bana şöyle bir yardımda bulunur musunuz diye bir şey söylediğinde, bunu beyninizin bir bölgesi kaydederek geçici hafızada bir müddet tutabiliyor. Ama hikayeleştirip bir örnek olayla bunu anlatıp sonrasında da meramını size söylediğinde bu daha unutulmaz, daha kalıcı bir hale geliyor. İkna bu açıdan aziz dostlarım kelimelerden çok aramızdaki bağı ifade eder. Yani ikna belli kelimeleri belli bir formülasyonla karşı tarafa makinalı tüfek gibi tak tak tak tak böyle vererek sonra da vurduk, öldürdük, yakaladık, elde ettik, kazandık gibi bir sonuç değil. Bir ilişkidir, bir bağdır. Karşılıklı bir muhabbettir, empatidir. Dolayısıyla nezaketle dinlemek, nazik olmak, değil mi? Allah sever, nazik kullarını sever. Allah latiftir, naif kullarını sever. Onlara karşı muhabbetlidir. Samimiyetle konuşmak, zaten samimiyet dinin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ve ahlaklı olmak, Allah Resulü'nün madem ki güzel ahlaka tamamlamak üzere gönderildim diyor, ahlaklı bir kişi olduğunuzda, nazik bir kişi olduğunuzda, samimi bir kişi olduğunuzda bilecekler ki yani şu andaki konuşma bizi ikna ile alakalı değil, bizi kandırma ile ilgili değil, bizi manipüle etmekle ilgili değil, bizden bir menfaat elde etmekle ilgili değil. Ben acizane sosyal hayatı anlatıyorum ama kendi aile hayatımda da yavrularımla alakalı, torunlarımla alakalı, gelin kızım veya damat yavrumla alakalı söylediğim her şeyde bir numaraya onları koymuşumdur. 2 numaraya onların eşlerini koymuşumdur. 3 numaraya çocuklarını koymuşumdur. Dolayısıyla 4, 5, 6'da anne baba gelir. Ama anne babayı bir numaraya koyup ya bizim dediğimiz şöyle olacak diye müdahalelerle evliliklerin çok iyi gitmediğini, çocukların da bu konuda çok ikna olmadığını 25 yıllık aile koşulu deneyimleyen bir kardeşinizim. Dolayısıyla orada ya babam söylüyorsa bizim için söylüyordur onlara verdiğinizde, arkadaşınıza bir şey konuşurken ya bana bir nasihat yaptı, biraz da belki kızdı ama bu konuda benim bir yanlışım var, bu beni tökezletiyor, beni yaralıyor, benim imajımı toplum önünde, topluluk önünde mahvediyor, dolayısıyla bu benimle alakalı bir şey, bana yardımcı olmaya çalışıyor gibi bir imaja karşı tarafı ısındırmak, inandırmak iknanızı çok daha fazla artırır. Ya şimdi bir şey söylüyor ama buradan kim bilir ne menfaati var, hani ne buradan kazanıyor, ne buradan götürüyor gibi bir şey, Allah muhafaza, çok daha bizi mahveden bir unsur olur. Güveni kaybeden zaten daha ne kaybetsin ki aziz dostlarım. Birlikte çok daha güçlü bir toplumsal doku inşa edeceğimizi, birbirimize güvenerek, birbirimize inanarak o samimiyeti, nezaketi, ihlası, ahlakı aramızda tesis ederek çok daha iyi bir hayat kuracağımızı, çok daha sosyal hayatımızda zenginlik, güzellik, iyilik oluşturacağımızı bilmemiz gerekiyor. Aziz dostlarım, sosyal hayat ve bu güven konusunda PricewaterhouseCoopers'ın Trust in Business, iş dünyasında güvenin önemi diye bir araştırması var. Çok meşhur bir araştırma. İş dünyasında kurumlara duyulan güvenin azalmasının sosyal hayatta bireylerin karşılıklı etkileşimlerinde de benzer bir rezona yol açtığını gösteriyor. Son dönemde özellikle son 30 yılına baktığımız zaman Türkiye'nin bu güven endeksi sürekli gündeme geldi biliyorsunuz. Belli çeteler de bunu manipüle etmek adına, dejener etmek adına, yıpratmak adına gayri ahlaki bir şekilde ve güvenilmeyen bir belki araştırmayla kendileri masa başı yaptıkları şeylerle hep öyle deklare ettiler. İşte hacıya, hocaya, imama, kanaat önderine asla güven duyulmuyor. Bu toplumda güvenin en büyük unsuru askeriye diye, ordu diye öyle bir Allah muhafaza musallat ettiler kelimesini kullanmak istemiyorum ama tam olarak öyleydi. Yani belki beğenmediğimiz bu soykırımcı, katliamcı, işgalci İsrail'in bile yapmadığı düzeyde Müslümanlara eziyeti, işkenceyi, tabii ki onların aymazlığı, Amerika'dan, Almanya'dan, Avrupalı halkları destekle katliamın dibine vurdular artık, yani soykırımın o anlamda değil ama manevi anlamda yaptıkları baskılar onları aratmadı. Ve bunu da hep böyle güven endeksine, işte en çok güven duyulan, hani çünkü onun emrine itaat gerekiyor, onu istiyorlar ya, gerekiyorsa birkaç milyon kişiyi de öldürürüz, toplarız, toplu şeylerde, stadyumlarda mahvederiz falan gibi şeylerle hep güvenilir kurumlar şeyinde 30 yıl, 40 yıl, belki 50 yıl hep askeriyi bir numaraya koydular. Neden? Yok işte irtica diye bir şey uydurdular. İslam diyemediler, Müslümanlık diyemediler. Bu toplumun değerleri, ilkeleri, ahlakı, örfü, geleneği diyemediler. Ama irtica ile mücadele adı altında o baskıyı kurmakla alakalı güven endeksini kullandılar. Dolayısıyla eğer bir şeyde toplumda kurumlara duyulan güven, hatırlayın 28 Şubat döneminde bankalarla alakalı o bankaların patlamasının, tek tek iflasının, içinin hortumlanmasının, boşaltılmasının, eğer bu düzeyde bir kuruma güven kaybı oluyorsa, bu sefer yanınızdaki komşuya da, karşısındaki arkadaşa da, hatta aynı ailede olduğunuz akrabaya da karşılıklı etkileşimler olumsuz manada erozyona uğradığı için güveniniz azalmış oluyor. Dolayısıyla bu çalışmada, Trust in Business anketinde, ankete katılanların %95'i kurumları ve bireylerin güven inşa etme sorumluluğu taşıdığını vurguluyor. Güven bir numara diyor. İlahi sistemde de bunun bir numara olduğunu sürekli programlarımda söylüyorum. Üstelik Allah Resulü'nün sadık tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir sözünün önemini de umarım bu meyanda çok daha iyi anlıyoruzdur. Aziz dostlarım, sosyal hayatımızda arkadaşımıza karşı bir konuda illaki yeri geliyordur, vakti geliyordur, bir konuda ikna etmemiz gerekiyordur. Bu onun lehine, sizin de lehinize olacak. Asla iki taraftan bir tanesinin aleyhine olmayacak bir yemek ısmarlama da olabilir. Mesela sosyal hayatta arkadaşlar arasında benim çok böyle kullandığım bir temel bir prensibim vardır. Bir arkadaşım bir şey söylediği zaman hemen huyuna suyuna gidip kabul ederim ve şu cümlemi söylerim. Ya Münir hocam, buyurun bir çay içelim dediğinde, Müsaitsem tabii ki, elbette sağlık, sıhhat, afiyetle alakalı bir şey yoksa, bir engel yoksa, bir mani yoksa, tabii ki abilerim, zaten teklife, karşı teklife gelinmez derim. Onlar da çok mutlu olurlar. Ya gel bir yemeğe gidelim diye, yok ben kahve içmeye giderim demek. Gel bir işte şu filmi izleyelim deyince, yok ben o filmi izlemem, asıl bunu yapalım. Gel bir kitap okuyalım diye, kitap okumam ben, hadi şunu yapalım gibi. Hep böyle itirazlar. Sosyal hayatta bu tarz tipler çok tanıyorum ben. Yani Allah bir deseniz bile, aziz dostlarım, bunu kafadan atarak söylemiyorum. İnanın ben bu tipleri tanıyorum. Denemek için de bu tarz şeyler de söylüyorum zaten. Arada onların o karakterini anlayabilmek adına. Allah bir deseniz ama, ya bir dakika öyle diyorsun ama diye başlayıp zaten Allah'ın bir olduğuna iman ediyor ama yine başlangıcı olumsuz oluyor yani. Sen öyle diyorsun ama bu kadar kafir ne o zaman? Onlar Allah bir demiyor ama tabii ki biz Allah'ın bir olduğuna iman ediyoruz diye. Evet, senin dediğini tasdik ediyor ama ilk başta yine böyle bir olumsuzluk var. Dolayısıyla bizim bu ikna sürecine başlamadan evvel mutlaka açık iletişim kurmamız, tutarlık göstermemiz, davranışımızın, özümüzün, sözümüzün bir olması, karşıya örnekliğimizin açık, şeffaf, net bir şekilde, tutarlı bir şekilde gidiyor olması, mesajın, dolayısıyla kendimizin, huyumuzun, karakterimizin, hayatımızın, Gandhi'nin dediği gibi mesajım hayatım, hayatım mesajım. My life is my message diyor adam. Yani benim mesajım, benim hayat. Bakın hayatıma, görürsünüz yani. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri tutmak, yani en önemli münafıklık alameti değil mi? Sözünde durmamak yani. Dolayısıyla bak, buradan başlayarak verdiğimiz sözleri tutmak, özellikle kendimizle alakalı. Hatta psikologlar diyorlar ki, çocuklarınıza karakter inşa etmek istiyorsanız, özgüven inşa etmek istiyorsanız, onların iyi insanlar olmasını, iyi bireyler olmasını istiyorsanız, küçüklükte itibaren minik minik sözler vererek bunu yapmalarına yardımcı olun diyor. Mesela akıllı insanlar, oğlum bana oradan bir bardak su getir demez yani. Ne der? Yavrucuğum 5 dakika sonra bana bir su getirebilir misin? Ya baba hemen getireyim. Hayır yavrucuğum, 5 dakika sonra çok daha iyi olur. O da kendi kendine bunu anlatırlar, bunu içselleştirirler. Ben 5 dakika sonra babama bir su götüreceğim inşallah. Şimdi bu kendi kendine verdiği bir söz. Bu illa basit bir su örneğini verdim. Bu bir seminere katılmak olabilir, bir kitap okumak olabilir, Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi, bir cüzü ezberlemek olabilir, bir hadis-i şerif öğrenmek, bir kişiye destek olmak olabilir. Bu konuda kendi kendine verdiği sözü tutmak, böyle minik minik adımlarla en sonunda kendini, ya ben güvenilir bir insanım, özürsüzü bir insanım, söz veriyorum ve sözümde duruyorum imajını kendi içinde içsel ses olarak, inner voice olarak tescillemiş olmasını sağlar. Bu da işte İlk önce kişinin kendine güveni, özgüven diyoruz da yani, özüne güvenecek yani. Kişi kendine yapabileceğine, bunu başarabileceğine inandığında karşıdakinin iknası, karşıdakine bunu inandırması, aziz dostlarım, çok daha kolay oluyor. Aziz dostlarım, bir küçük açıklama daha yapayım. Aslında süremizin sonuna geldik ama nesiller arası etkileşim ve anlam arayışında Deloitte'un yaptığı bir araştırma var. Generation Z ve Millennials'ların motivasyonuyla alakalı. 2004 yılında yaptılar bunu. Generation Z ve Millennial Survey diye. Genç kuşakların burada, zaten biz bunu son 25 yılında dünyanın ve Türkiye'nin görüyoruz. Para kadar anlam ve etki aradıklarını ortaya koyuyor Millennial'ların. Dolayısıyla bu yeni nesil samimi bir değer önerisi sunan davetlere, projelere, arkadaşlara, şirketlere karşı çok daha kolay ikna oluyorlar. Dolayısıyla para ya da ödül ya da sosyal haklar yerine karşımızdaki kişiyi insan yerine koyarak ona değer vermek, kabul görmemizi ve destek almamızı, yani kendi fikirlerimizi ve önerilerimizi karşımızdaki kişiye kabulünü kolaylaştırıyor. Bunu son 20-25 yılında dünyanın maaşın 2., 3., 4., 7'ye kadar geriledi. Sırada olması, Türkiye'de de 3 ve 4. sırada şu anda insan kaynakları zirvelerine takip ettiğim kadarıyla. Öncesinde bana değer veriliyor mu, fikrim önemseniyor mu, gelişimim sağlanıyor mu, orada hayatımın anlamına destek olan bir şey yapılıyor mu, ona bir katkı sunabiliyor muyum, bir değer katabiliyor muyum, orası bana bir değer katabiliyor mu gibi önermelerden sonra parası da ne kadar diye ona bakıyorlar. Yoksa işte al ben sana bu kadar para veriyorum, çalış benim için gibi bir şey onların gönüllerini hoş tutmaya destek olmuyor ya da yaramıyor. Deloitte'un ayrıca Creator Economy in 3D diye bir raporu daha var aziz dostlarım. Kreatif, sıra dışı, mucit işbirliklerinde özgürlük ve karşılıklı saygı temelinde kurulan ilişkilerin çok daha güçlü ikna performansı sağladığını gösteriyor burada. Dolayısıyla karşı tarafı özgür bırakmak, mücbir kılmamak, zorlamamak, sıkıştırmamak, sık boğaz etmemek ve özellikle karşılıklı saygı temelinde kurulan bir ilişki ise süreçte sizin dediğiniz noktaya gelmesi çok daha kolay oluyor. Zorladığınızda Rabbimiz aklımıza gelsin. Allah mücbir kılmamış, insanı özgür bırakmış. Zaten herhalde değer, anlam, iç huzuru da oradan geliyor yani. Biz illa mücbir tutulduğumuz için değil, özgür bırakıldığımız dünya imtihanında gayba imanla Allah'ımıza iman eden müminleriz. Ona inanıyoruz, ona iman ediyoruz, din gününe iman ediyoruz, kadere iman ediyoruz, cennet ve cehennemin var olduğuna iman ediyoruz, hayır ve şerin Allah'tan geldiğine iman ediyoruz. Dolayısıyla o gönüllü tercihimiz Allah'a indinde çok daha makbul oluyor. Bu anlamıyla kul zaten insanoğlu meleklerin secdesini kazanıyor belki de. Onlardan daha üstün bir mertebeye erişerek, onların kapta ettiği bir seviyeye çıkarak. Dolayısıyla özetle şunu söylemek isterim sosyal hayatla alakalı. Bir arkadaş grubunda yeni bir sosyal sorumluluk mesela projesi başlatırken sizin bu projede mucit, sıra dışı, kreatif, özgün, farklı yaklaşımınız çok önemli. Umarım çok daha etkili bir yaklaşım sergileyeceksiniz mesajı. Muhakkak sonuca ya biz sizden şunu yapmanızı istiyoruz, bekliyoruz komutundan çok daha etkili ve tesirli olacaktır. Karşıyı özgür bıraktığımız her süreçte bizim fikrimize yaklaşmaları, bize yaklaşmaları, bize yakınlaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla karşı tarafa sizin görüşünüzü kabulüyle alakalı zorlama değil, onun özgür iradesini nasıl katkı sunabileceğini seçeneklerle ortaya koymak ya da ondan bu konuda fikir beklemek iknayı çok daha tatlı, kolay, güzel bir hale getirecektir. Aziz dostlarım, 4. bölümüyle devam edeceğiz. Daha anlatacaklarım var. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.